Ayrım 43, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 450. Kaybedilmiş bir davanın umutsuz neferleri. Ah Esterciğim ah, 12. gün akşam üzere. Yine mutsuz döndüm otele, yine hayal kırıklığına uğramış, yine ızdıraplar içinde. Yok, gelmemiştin İstanbul'a, ne İstanbul'a ne de bana. Oysa ne kadar da inandırmıştım kendimi seni bulacağıma, ne kadar da emindim geldiğinden. Hepsi bomboş bir hayalmiş, hepsi aptalca bir iyimserlik. Bir umuda ihtiyacım varmış, kendi uydurduğum bir yalana, düpedüz kendimi kandırmaya. Leon dayının yazıhanesinden çıktıktan sonra amaçsızca dolaştım sokaklarda. Ne yapacağımı bilmeden ayaklarım beni nereye götürürse oraya. Kasımpaşa'ya indim önce Haliç'in kenarına, deniz boyunca yürüdüm tıpkı Selanik'te olduğu gibi. Sanki yıllar önce değil de bugün ayrılmışız gibi keder doluydu içim, ızdırap ve kahır dolu. Bir banka oturdum, denize giren çocukların sesleri geliyordu bir yerlerden. Alabildiğine uçarı, alabildiğine hoyrat, alabildiğine neşeli. Nefret ettim onlardan, nefret ettim onların sevinçlerinden. Kalktım yürüdüm, kilometrelerce yürüdüm. Ama ne kadar yürürsem yürüyeyim çıkış yoktu. Etrafı ateşle çevrili fasit bir dairenin içinde dolanıp duruyordum. 12 gün önce evden ayrılıp Pera Palas'a taşınmama sebep olan şartların hiçbiri değişmemişti. O gün nelerden kaygı duyuyorsam bugün de aynı tehditlerle karşı karşıyaydım. Hayat beni tümüyle gözden çıkarmıştı, yeni bir fırsat vermeyecekti. Sen de gelmediğine göre mutluluk ihtimali tümüyle ortadan kalkmıştı. Evet, 12 gün önceki ruh haline geri dönmüştüm. Zaten doğrusu da buydu, çünkü hakikat buydu. Yürümekten yorulunca otele döndüm, odama çıktım. Masanın üzerindeki kağıtlar, kalem, hadi gel dercesine bana bakıyorlardı. Ama yazma isteğimi kaybetmiş gibiydim. Yazsam ne olacaktı, ne değişecekti? Balkona çıktım ama çok duramadım. Artık bu yaşlı şehre bakmaya da katlanamıyordum. Bir an çekip Paris'e gitsem diye geçirdim içimden. Ama ne yararı olacaktı ki? Yeni bir hayal kırıklığı, yeni bir hissi bozgun, yeni bir ruhsal hezimet. Odama geri döndüm. La Bohème'in taş plağını koydum gramofona. Zavallı Mimi'nin öldüğü sahneyi dinledim. Gözlerim doldu, ağlamaya başladım. Önce sessizce, sonra hüngür hüngür, hıçkıra hıçkıra. Ağlamak iyi geldi, ağladıkça açıldım. Elbette ne içimdeki kahır azaldı, ne de o derin ızdırap son buldu. Ama kararsızlıktan kurtuldum. Bizimki tamamlanmamış bir hikayeydi ama hiç değilse sana yazacaklarımı yarıda bırakmamalıydım. Evet, ne kadar zor olursa olsun anlatacaklarımı bitirmeliydim. O anda senin sesini duyar gibi oldum. Yazmalısın Şehzuvar, mutlaka yazmalısın. Yeniden oturdum sessizce beni bekleyen yazı masasının başına. Evet, 1914 senesi Harbi Umumi başlamıştı ama önce bugünü yazmalıyım. Leon dayının yazıhanesinde yaşadıklarımı anlatmalıyım sana. Evet, hiç de zor olmamıştı adresi bulmak. Kapıyı çaldım ama açan olmadı. Bir kez daha vurdum Medusa başlı pirinç tokmağı kapıya. Hayır, ne bir ses ne bir seda. Demek ki gelmemiş diye düşündüm. Dönüp gidecektim ki... Şehzuvar diye seslendi biri. Şehzuvar sen misin? Başımı çevirince Leon dayıyla göz göze geldim. Çökmüştü, saçları dökülmüş, yüzü kuru bir toprak gibi kırış kırış olmuştu. Kelimenin tam anlamıyla ihtiyar bir adama dönmüştü. Merhaba dedim gülümseyerek, az kalsın gidecektim. Düşük kaşlarının altındaki koyu renk gözleri neden geldiğimi anlamak istercesine merakla bakıyordu. Ama izah etmekten geri durmadı. Öğleden sonra açıyorum yazıhaneyi, sabahları adliye işleri filan oluyor. Hiç sevinmemişti beni gördüğüne ama nezaketi de elden bırakmıyordu. Usulen elimi sıktıktan sonra ''Nasılsın Şehzuvar?'' diye sordu. ''Çok zaman oldu görüşmeyeli.'' Kalender bir tavırla başımı salladım. ''Çok zaman oldu Monsieur Leon. Koca bir imparatorluğun yıkılışı, bir cumhuriyetin kuruluşu kadar çok.'' İlk kez sıcak bir ifade belirdi yıpranmış yüzünde. ''Güzel cümle. Ne de olsa yazarlık kumaşı vardı sende.'' Kapıda durduğumuzu fark edince buyur içeri geçelim dedi ama aslında beni yazıhanesinde istemiyordu. Sohbet ederiz biraz. İlk kez bu kadar soğuk davranıyordu bana. Eğer seni bulma umudum olmasaydı asla girmezdim içeriye. Selanik'tekinden oldukça küçüktü yazıhanesi ama ahşap mobilyaların rengi aynıydı, kırmızıya çalan kahverengi. Fazla iş almıyorum diye söylendi çalışma odasına geçerken. Eski halim yok, eski tahammülüm de kalmadı. İnsanlara katlanamıyorum artık. Maun masasının arkasındaki kahverengi koltuğa otururken ben de karşısına yerleştim. O zaman gördüm fotoğrafını. O sana çok yakışan nar çiçeği elbise vardı üzerinde. Gülümsüyordun. Güzeldin, çok güzeldin. Ama bu fotoğraf seni anlatmıyordu. Evet, abartılı bir poz vermiştin, kendin olmaktan çıkmıştın. Ne isyankarlığın, ne dünyayı umursamayan o halin, ne meydan okuyan bakışların. Yani seni sen yapan hiçbir hususiyet yoktu bu fotoğrafta. Sadece genç bir kız, neşeli, hayat dolu o genç kızlardan biri. Hayır, sen bu değildin. Evet, diyen Leon dayının sesiyle toparlandım. Hayrola Şehzuvar, senelerden sonra neye borçluyuz bu ziyaretini? Böyle söyleyince heveslendim. Demek ki bir yanlış anlama söz konusuydu. Hemen telafi etmeye çalıştım. İstanbul'a geldiğinizi daha bu sabah öğrendim. Burada olduğunuzu bilseydim çoktan uğrardım yanınıza. Benim de konuşacaklarım vardı. Hiç umursamadı, artık çok geç der gibiydi. Hayat diyelim, insanlar kopup gidiyorlar birbirlerinden. Çok içmekten kanlanmış gözlerinde soru dolu bir ifade belirdi. Başım belada mı yoksa? Şu İzmir suikastı sebebiyle diyorum. Sizinkilerin hepsini toparlıyor hükümet. Topyekun bir hesaplaşmaya girdiler iddiatçılarla. Siz de bir zamanlar iddiatçıydınız demek geçti içimden. Ama senin hakkında bilgi almadan Leon dayıyla tartışmak istemiyordum. Onu öfkelendirmek hiç işime gelmezdi. Benim bir alakam yok. Malta'dan döndüğümden beri uzak duruyorum siyasetten. Ötekiler gibi Leon dayı da inanmadı sözlerime. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na da katılmadın mı? Eski iddiatçıların hepsi oradaydı. Kati bir ifadeyle başımı salladım. Hayır, katılmadım. Son olarak karakol teşkilatındaydım işgalcilere karşı koymak için. O esnada yakalandım zaten. Bir süre Bekir Ağa bölüğünde tuttular beni. Akabinde Malta'ya sürgüne gönderildim. İstanbul kurtulduktan sonra da hiçbir cemiyete ya da fırkaya bulaşmadım. Bulaşmayacağım da, zira siyaset mutluluk getirmedi bana. Manidar bir gülümseme belirdi yüzünde. Siyaset değil, İttihat ve Terakki diyelim şuna. Evet, iddiatçı siyaset ülkeyi mahvetti, hayatlarımızı parçaladı. Daha kötüsü ne olabilirdi bilmiyorum. Mevzuyu değiştirmek için siz ne zaman geldiniz Selanik'ten diye sordum. Son mübadelede mi? Acı bir olayı hatırlamış gibi gölgelendi gözleri. Daha önce geldik, İstanbul işgal altındayken. Tehlikeliydi ama Selanik'te yaşamanın da imkanı kalmamıştı. Sesi umutsuzdu. İstanbul'da ne kadar yaşarız onu da bilmiyorum. Yanlış anlama, sitem ettiğim filan yok. Dünyanın her yanındaki Yahudiler de aynı vaziyette. Tanrı bizi sürekli oradan oraya göç edelim diye yaratmış galiba. Leon dayı anlatırken söylediği bir kelimeye takılmıştım. Geldik demişti, geldim değil. Demek ki tek başına gelmemişti. Geldik derken seni mi kastediyordu? Lakırdıyı nasıl eder de bu mevzuya bağlarım diye kıvranırken, Ester gelmedi diye kötü avadisi verdi. İstanbul ona göre bir yer değilmiş. Zannederim hayatını mahveden olaylar silsilesinin bu şehirde başladığına inanıyor. Duygusuz kupkuru bir sesle konuşuyordu. Paris'te kaldı. İyi bir çevresi var orada. Bu yıl 3. şiir kitabını neşretti. Çok da iltifat görüyor yazdıkları. Mesut olmalı, sevdiği işi yaptığına göre. Çok mesut, dedi sözcüğün üzerine basarak. Çok da iyi bir adamla evlendi. Bir Yahudi ressamla. Çok seviyor Ester'i. Evet, geçtiğimiz Haziran'da oldu düğünleri. Şöyle bir baktı yüzüme. Ne o, niye asıldı suratın? Yoksa hala umudun mu vardı? Seni affedeceğini mi bekliyordun? Yapma Şehzuvar, demek Ester'i hiç tanımamışsın. Hayır, acımasız değildi, hatta merhamete benzer bir ifade belirmişti yüzünde. Unut onu artık Şehzuvar, diye söylendi. Unut artık, Ester diye biri yok senin için. Evet, aynen bunları söyledi. Kalk git defol buradan deseydi daha az yaralardı beni. Hayır, nezaketini sonuna kadar muhafaza etti. Hatta ayrılırken elimi sıkıp arada kahve içmeye gel demeyi de ihmal etmedi. Ona kızmadım zaten, sana da öfkelenmedim. Sinirlenilecek biri varsa o da bendim. O yüzden çaresizce sokaklara vurdum kendimi. Kapıldığım boş umutlar, sürüklendiğim birbirinden güzel hayatlerle hesaplaşmak, tekrar o acı hakikate dönmek için. Döndüm de bak işte masama oturmuş, hiç okumayacağını bile bile içimi döküyorum sana. Yaşadıklarımı anlatıyorum birer birer, ne faydası olacaksa. Hayır, bu işi yarıda bırakmayacağım. Son sözümü söyleyinceye kadar yazmaya devam edeceğim sana. Ki o günün çok da uzak olduğunu zannetmiyorum. 1914 senesine dönelim yine. Ahmet Rıza ile çiftliğinde yaptığımız sohbetin ardından oldukça teferruatlı bir rapor kaleme aldım. Ahmet Rıza Bey'in düşüncelerini olduğu gibi aktardıktan sonra bu fikirlerinde son derece samimi olduğunu, herhangi bir ecnevi devletle irtibatının bulunduğuna dair bir intiba edinmediğimi belirttim. Kendimce onu müdafaa etmeye çalışıyordum ama buna hiç ihtiyacı yokmuş. Zira çok geçmeden Ahmet Rıza'nın söyledikleri bir bir hakikat olacaktı. Evet, 29 Ekim günü ateşlenmişti kıyametin fitili ama ben bir gün sonra öğrenecektim. 30 Ekim 1914 Cuma. Hiç unutmam, güneşli bir sabah, Kurban Bayramı'nın ilk günü. Madame Melina'nın sesini duyduğumda hala yataktaydım. Evet, uyuyordum. Çünkü gece geç saatlere kadar roman okumuştum. Tekrar edebiyat merakım nüksetmişti o sıralar. Bir gün önce Beyazıt'a kadar uzanmış, ne zamandır görmediğim vezire uğramış, bu sevimli kitapçının bir kahvesini içmiştim. Flaubert'in Madame Bovary'sinin Fransızca özel baskısından bir kopyasını saklamıştı benim için. Şu deri ciltli sayfalarında çizimler olan nefis kitaplardan biri. Daha önce okumuş olmama rağmen daha ilk sayfasından bağlamıştı roman kendine. Satırların nasıl aktığını anlamamıştım. Yatağa girdiğimde şafak sökmek üzereydi.
''Şesuver Bey, Şesuver Bey oğlum!''
diye kapının önünde çırpınan Madame Melina'nın sesiyle uyandım.
''Arkadaşınız geldi. Fuat Bey sizi bekliyor aşağıda.''
''Fuat mı?'' Anında uyandım. ''Fuat niye gelirdi ki benim evime?'' ''En son Bahsi Bey ile birlikte gelmişti 5 sene evvel, 31 Mart ayaklanmasında. Ne olmuştu yine?'' ''Korsakov adındaki şu Rus casus. En son kum kapıda kaybetmiştik izini. Onun adresini mi bulmuştu acaba?'' ''Tamam madam, tamam, uyandım, geliyorum.'' diyerek ev sahibimi yolladıktan sonra aceleyle giyinip aşağıya indim. Mutfakta oturuyordu Fuat. Bir yandan kahvesini yudumluyor, bir yandan da Madame Melina ile sohbet ediyordu. İndiğimi görünce ayağa kalkarak bana sarıldı. ''Bayramın kutlu olsun.'' Kulağıma eğilerek fısıldadı. ''Önemli havadisler var, konuşmamız lazım.'' Sesini yükselterek devam etti. ''Böyle bir günde ne bu uyku şehsi var?'' Yanındaki iskemleye çökerken cevapladım. ''Hiç sorma Fuat, dün gece geç yatmıştım, bugün kalkamadık işte.'' Madame Melina da bir şeyler döndüğünü hissetmişti ama bozuntuya vermedi. Misafirperver ev sahibi rolüne büründü.
''Fuat Bey kahvaltı istemedi.'' diye sitem etti. ''Siz bir şey söyleyin bari Şehsuvar Bey oğlum, bu eve gelip aç oturmak olur mu?''
Nazikçe gülümsedi Fuat. ''Aşk olsun madam, söyledim ya tokum, yoksa yemez miyim?''
''İyi o zaman ben Şehsuvar Bey'in kahvaltısını hazırlayayım.'' diyerek kalktı yaşlı kadın. Ama içi rahat etmemişti. Mutfağa girmeden önce Fuat'a döndü. ''Size de bir tabak koyacağım. Belki fikrinizi değiştirirsiniz.''
Ne desin Fuat, uysal bir gülümsemeyle boyun eğdi. Madame Melina odadan çıkar çıkmaz ''Harbe girdik Şehsuvar'' diye fısıldadı öfkeyle. ''Allem ettiler, kallem ettiler. Sonunda soktular bizi harbe.'' Şaşkınlıkla sordum. ''Harp mi ilan ettik?'' ''Ne ilanı Şehsuvar? Hücum ettik, hücum. Rusları bombaladık. Odessa, Sivastopol ve Novorossiysk limanlarını.'' Donanma 27 Ekim'de Karadeniz'e açılmıştı. Güya tatbikat yapacaklardı. Demek ki Osmanlı donanmasının Alman amirali Suchon bu tatbikatı fırsat bilerek ateş açmıştı Rus limanlarına. Evet, Ahmet Rıza'nın söyledikleri bir bir çıkıyordu. Öteki cephelerde bekledikleri zaferi elde edemeyen Almanlar, bizim kanı da canı da sudan ucuz askerlerimizi çatışmaya sürmek istiyorlardı. Ama hem hükümet üyelerinin çoğunluğu, hem de cemiyetin önemli bir kısmı tarafsız kalmaktan yanaydı. Bir oldu bittiye ihtiyaç vardı. İşte onu da adlarını Yavuz ve Midilli diye değiştirdikleri Göben ve Breslau adındaki gemilerle yapmışlardı. Elbette Enver Paşa'nın desteği ve teşvikiyle. ''Peki şimdi ne olacak?'' diye sordum kaygıyla. ''Talat Bey ne diyor buna?'' Umutsuzca başını salladı. ''Ne kıymeti harbiyesi var ki? Artık bil fiil harbi umuminin içindeyiz. Tüm vatana geçmiş olsun.''
Teferruatı bayram sonrası öğrenecektik. Ruslara yapılan saldırıdan hükümetin de meclisin de cemiyetin de haberi yoktu. Nitekim Sadrazam Said Halim Paşa saldırı haberi üzerine istifa etmiş, ancak Cemal Paşa'nın müdahalesi üzerine vazifesinin başında kalmaya razı olmuştu. Süleyman Askeri Bey ise bu çatışma haberini tümüyle resmi bir ağızla izah etmişti bize. Önce Ruslar ateş açmış, ardından donanma karşılık vermiş. Evet, hükümet de bu fikre sarılmıştı ama bu yalanın hiç kimseye yararı olmayacaktı. Artık bir uçurumun kıyısında değildik. O dibi görünmeyen karanlık boşluğa yuvarlanmıştık bile. Aklı başında olan herkes farkındaydı vaziyetin. Nitekim Posta ve Telgraf Nazırı Özkan Efendi, Ziraat ve Ticaret Nazırı Süleymanül Büstani Efendi, Nafia Nazırı Çürük Sulu Mahmut Paşa ve Maliye Nazırı Cavit Bey Harp Kabinesi'nde yer almak istemedikleri için derhal istifa ettiler. Beni en çok hayal kırıklığına uğratan Talat Bey'in sessizliğiydi. Hiç itiraz etmeden kabullenmişti vaziyeti. Sadrazam Said Halim Paşa kadar olamamıştı. Peki bunu niye yapıyordu? Enver'den çekindiği için mi? Yoksa harbi umumiye girmekten başka çaremiz kalmadığına inandığı için mi? Belki her ikisi birden, ama Cemal Paşa'nın vaziyeti kabul etmesi de hayret vericiydi. Fantazyalarını hakikat zannetme konusunda oldukça kabiliyetli olan Enver Paşa'yı anlamak kolaydı. Ama Talat ve Cemal Paşalar hangi akla hizmetle bu korkunç neticeye razı olmuşlardı? Demek ki cemiyetin bu üç lideri de alttan alta harpten galip çıkacağımıza inanıyorlardı. Ama düpedüz kumardı bu. Kazanma ihtimali çok düşük olan bir kumar. Evet, Almanya son 50 yılın yükselen devletlerinden biriydi. Evet, kuvvetli bir ordusu vardı. Ama karşımızdaki ittifak devletleri hem silah açısından hem asker sayısı açısından bizden çok üstündü. Almanya için vaziyet gayet anlaşılırdı. Artık çökmek üzere de olsa Osmanlı hala önemli bir toprak parçasını bayrağı altında bulunduruyor, büyük bir nüfusa hükmediyordu. Daha da mühimi, Sultan Mehmet Reşat halife olarak Müslümanların dini lideriydi. Almanlar Sultan Reşad'ın kutsal cihat çağrısıyla Hindistan'daki Müslümanların ve Arapların İngiltere ve Fransa'ya karşı ayaklanmasını umut ediyorlardı. Nitekim harbi umumiye katılmamızın üzerinden 3 gün geçtikten sonra Sultan Reşad cihat ilan etti. 14 Kasım günü Şeyhülislam Hayri Efendi'nin hazırladığı Cihad-ı Ekber fetvasının Süleymaniye'den Fatih Camii'ne getirilmesinde Fuat'la ben de hazır bulunmuştuk. Ali Haydar Efendi caminin bahçesinde fetvayı okuduktan sonra coşkuya kapılan ahali huşu içinde tekbir getirirken Fuat kulağıma şu sözcükleri fısıldamıştı: "Bu akşam Kaiser Wilhelm'in sarayında kutlama var. Lezzetli sütün kızartmalarının yanında Ren şaraplarının en pahalısını açacak. Maksatlarına ulaştılar nihayet." Osmanlı'nın o eski şanlı günlerine döneceğine inanarak galeyana gelen asker, sivil gençlerin haykırışları arasında "Peki biz ne yapacağız Fuat?" diye sordum. "Bize ne olacak?" "Bize olan oldu zaten," dedi omuz silkerek. "Yıllar önce ben aktör olmalıydım, sen ise yazar. Ama artık çok geç, buradan geri dönüş yok. Burası yolun sonu Şehzuvar. Bizim için en hayırlısı acısız ve acil bir ölüm. Mümkünse harp meydanında düşmanla dövüşürken göğüs göğüse. Süngüye de razıyım, kurşuna da şarapnel parçasına da. Seni bilmem ama ben cepheye gitmek istiyorum. Kafkasya'da olur, Irak'ta, Yemen'de. Yeter ki şerefimle can vereceğim bir harp meydanı olsun." Tümüyle aynı fikirdeydim. Artık Talat Bey'le konuşmaktan, aynı siyasi lakırdıları işitmekten yorulmuştum. Süleyman Askeri Bey'le bile tartışmak istemiyordum. Nasıl olsa kader yolumuzu çizmişti artık. Vatanın eli silah tutan erkeklerinin önemli bir ekseriyeti ölecekti bu harpte. Evet, bu netice kaçınılmazdı. Ben de Fuat gibi daha ilk hücumda can verecek o şanslı askerlerden biri olmak istiyordum. Birkaç gün sonra bu niyetle çıktık Süleyman Askeri Bey'in huzuruna. "Biz harbe gitmek istiyoruz efendim," dedi Fuat sakin ama kararlı bir ses tonuyla. "Payı tahtta değil, cephede çok daha fazla yararımız dokunur vatana." Önce sessizce ikimizi süzdü, ardından çocuksu bir masumiyetle aydınlandı Süleyman Askeri'nin çehresi. "Merak etmeyin arkadaşlar, hep birlikte gideceğiz. Biraz sabredin, şu toz duman dağılsın, hep birlikte gideceğiz dövüşmeye. Şimdi vazifenizi sürdürün ve haber bekleyin." Aslında hiç bekleyecek halimiz yoktu. Artık sabrımızın sonuna gelmiştik. Bir an önce silaha sarılmak istiyorduk. Bir an önce düşmanın karşısına dikilmek. Bir an önce şehadet şerbetini içmek. Ama olmadı. Hayat bu kadarını bile çok gördü bana. Oysa bütün hazırlıklarımı yapmıştım. Elimdeki 3-5 kuruşu Madame Melina'ya vermiş, erzak tedarik etmesini söylemiştim. Çünkü harbe katılacağımız söylentisiyle birlikte un, şeker, gaz yağı çekilmişti pazarlardan. Yaşlı kadının zor durumda kalmasını istemiyordum. Kendi nüfuzumu da kullanarak epeyce bir erzak depolamıştık evde. Cepheye çağrı haberi Kasım ayının sonunda geldi. İngiliz kuvvetlerinin Basra'yı işgal etmeye başlamasıyla birlikte. Süleyman Askeri Bey bizi çağırdığında beklediğimiz anın geldiğinden artık emindik. İkimiz de büyük bir mutluluk içinde gittik görüşmeye. O gece harbe gitmeden önce sana uzun bir mektup yazmayı bile düşündüm. Zira cepheden geri döneceğimi hiç zannetmiyordum. Elbette bu yazdıklarım kadar kapsamlı olmayacaktı. Ama en azından söyleyemediklerimi yazıya dökecek, senin için hissettiklerimi açıklayacaktım. Fakat olaylar istediğim gibi gelişmedi. Teşkilat binasına gittiğimizde 12 kişi daha gelmişti toplantı için. Hepsi bizim fedai takımındandı. Hamiyetperver, gözü kara ve namuslu insanlardı. Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelere gidecek, ihtilaf devletlerine karşı yerli ahaliyi teşkilatlandıracaklardı. Ama Süleyman Askeri Bey'in yaveri yanımıza gelerek toplantının 2 saat ertelendiğini söyledi. Babı Ali'den acil bir davet gelmiş, kumandan bey de oraya gitmişti. Dert değildi, günlerce sabretmiştik, 2 saat daha bekleyebilirdik. Fuat'la aşağıdaki bir kıraathaneye oturduk. Fuat bir nargile söyledi, ben de şekerli bir kahve. Ya yanılıyorsak diye sordum kahvemi yudumladıktan sonra. Ya biz galip gelirsek, İngilizleri, Rusları yenersek? Öyle ya, zafer her zaman silah ve asker sayısına bağlı olmayabilir. Hava şartlarından, askerin o günkü moral durumuna kadar akla hayale gelmeyen pek çok sebep etkili olabilir neticede. Nargilesinin marpucunu ağzından çıkardı. Ne fark eder Şehzuvar dedi boş vermiş bir tavırla. Bu kez kazansak bile bu adamlar ne yapar eder yine batırır memleketi. Son zamanlarda kendime sık sık sorduğum o soruyu dile getirdim. O kadar mı kötü? Hiç mi güvenin kalmadı cemiyete? Şöyle bir baktı yüzüme. Senin var mı sanki? Kendi fikrimi söylemek yerine millet hala inanıyor bize diye kışkırtmaya çalıştım onu. Baksana harp kararını dahi sevinçle karşıladılar. Hükümet lehine nümayişler hala sürüyor. Alaycı bir gülümseme belirdi dudaklarında. Herkesin aynı yalana inanıyor olması onu hakikat yapmaz. Bunlar zavallı, başlarına gelecek felaketin farkında olmayan alık taifesi. Kaybedilmiş bir davanın umutsuz bir neferi gibiydi. Onları suçlama, ne yapsınlar? Hakikat o kadar berbat ki çaresiz yalana sarılıyorlar. Boynunu büktü. Daha önce de söylediğim gibi şerefimizi korumak için ölmekten başka ihtimal kalmadı artık. Cevap vermedim. Kıraathaneden kalkıncaya kadar ikimiz de sustuk. Binaya girdiğimizde Süleyman Askeri'nin yaveri kapıda karşıladı bizi. Şehzuvar Bey dedi emreden bir sesle, kumandan sizi yalnız bekliyor. Bu da nereden çıkmıştı şimdi? Fuat'la göz göze geldik ama o hiç şaşırmış görünmüyordu. Her işte bir hayır vardır dedi tevekküllü haliyle, git bir konuş bakalım. Hep iğreti durduğunu düşündüğüm o ahşap masanın başında bir takım kağıtları imzalarken buldum Süleyman Askeri Bey'i. Bitmiyor diye söylendi. İmzala imzala, bitmiyor. Otur Şehzuvar, şöyle otur. Birkaç imza daha attıktan sonra kalemi bıraktı. Biliyorum cepheye gitmek için can atıyorsun ama sana kötü bir haberim var. Az önce Babı Ali'deydim. Talat Bey senin payitahtta kalmanı istiyor. İtiraz etmeme fırsat vermeden devam etti. Aslına bakarsan haklı da, bizim teşkilatın bütün mühim kadroları cepheye gidiyor. Kuşçubaşı Eşref, Atıf Bey, Nuri Bey, Yakup Cemil, Cezmi Kenan, Mehmet Akif. Aklına kim gelirse. Dile kolay Şehzuvar, 10 cephede birden harp ediyoruz. Bazı bölgelerde Trablusgarp'ta yaptığımız gibi Müslüman halkı teşkilatlandırmak gerekiyor. Anlayacağın yine köylülerden asker yaratacağız. Fakat bu esnada payitahtın boş kalmaması lazım. Cephe gerisini tahkim etmeden harpte galip gelmek mümkün değildir. Yani diyeceğim o ki belki de size cephede dövüşenlerden daha mühim bir vazife düşüyor. Öyle katı bir ifadeyle söylemişti ki bu sözleri kabul etmemeyi göze alamadım. Dışarı çıktığımda suratımı görür görmez anlamıştı Fuat vaziyeti. Hayırlısı olsun diye tekrarladı. Hiç değilse gözüm arkada kalmayacak. Ne zaman der saadeti düşünsem itimat edilir birinin burada olduğunu hatırlayacağım. Çok sürmemişti ayrılmamız. Bu konuşmanın üzerinden bir ay geçmeden Süleyman Askeri Bey ve Fuat Basra'ya doğru yola çıkmışlardı. İşte bu Fuat'ı son görüşüm olmuştu. Ta ki dün gece karşılaşıncaya kadar. 43. Ayrımın sonu. Sayfa 460.